Tekno Vadi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, Tekno Vadi programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Hakan Tuzcu, Murat Baran'la birlikte teknik yönetmenimiz Sefa Aktan. Sizlere bugün yine çok değerli konuklarımızla birlikte farklı konuları aktaracağız ve paylaşacağız. Zaten programı açarken konuğumuz sesini duydunuz. Hoş geldiniz diyeyim hemen.
Hoş bulduk efendim.
Sayın Sally Karatay, Tabip Bilişim Eğitim Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı CEO'su.
Evet.
İsterseniz önce bir sosyal medya adreslerimizi duyuralım, ardından sohbetimize başlayalım.
Tabii efendim. Sosyal medya adreslerimiz www.tabim.com.tr diye gidiyoruz. Tabim Bilişim Eğitim Danışmanlık firmamızın zaten 444-0940 ile de ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Peki. Telefon aracılığıyla.
İsterseniz biz de kendi programımızın bir sosyal medyasını lütfen verelim, ardından tabii sohbetimize başlayalım. Teknovadi sosyal medya adreslerimiz Instagram, Twitter ve Threads, TSR Teknovadi. Bizi takip etmeyi unutmayın. Teknovadi Dijital Dünya. Efendim yeniden birlikteyiz Sayın Sally Karatay, stüdyo konuğumuz. Kendisi biliyorsunuz programın başında da söylemiştim. Tabim Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su. Fakat bir nokta daha var ki onu da söylemeden geçemeyeceğim. Buraya geçmeden önce Airbus'un CEO'suydunuz değil mi?
Evet.
Hani böyle bildiğimiz evet, o büyük Airbus.
Evet. Türkiye şirketi. İrtibat Bürosu'nda, Türkiye'deki irtibat bürosunda görevliydim. 26 yıl boyunca oraya hizmet verdik. Mecburiyet karşılığında eşim rahmetli Tabim Bilişim'in kurucusu vefat edince burada da 33 yıllık bir emek olduğunu gördüm. Burada insan faktörü, teknolojik yatırımların kaybolmaması adına devam etmek istedim. Oradaki 26 yıllık işime son verip bu tarafa geçmek durumunda kaldım. Ama iyi ki de geçmişim. Burası da teknolojinin başka bir aşaması. Çok da mutluyum, memnunum.
Ne güzel.
Yorucu ama
olsun.
Keyifli.
Şimdi tabii siz özellikle tabim olarak yönetimsel yazılımlar ve şeffaf yönetim üzerine yazılımlar üretiyorsunuz.
Evet.
Tabii buna başlarken 33 yıllık bir deneyim dediniz.
Evet.
Hangi maçla başlandı? Çok kısa onu aktarabilir
şimdi
misiniz?
Aslında başlangıç nedenimiz biz rahmetli eşimle Türkiye'deki ilk bilgisayar yazılım mühendislerindeniz. İlk ondayız. Ve dedik ki bu sektör bomboştu biz Türkiye'de bir gözlemlediğimizde. Dedik ki biz bu sektöre yönelik çalışalım. Tam böyle sektörde o zaman muhasebe programları vesaire yok. Olanlar da tamamen yabancı menşeli. Biz Türkiye'de ilk kurulan yazılım firmalarından biri sayılırız. Oldukça köklüyüz bu konuda. Eğitimini aldığımız bölümde devam etmek istedik. Hatta hani böyle biraz tecrübe ettik. Böyle 6-7 ay, 1 yıla yakın firmalarda çalıştık. Ama onlar da tamamen donanım üzerine çalışmaktaydı. Biz dedik ki ya biz Türkçe, Türkiye yerli, milli bir şeyler yapalım ülkemiz için dedik. Ve bundan da kendimiz hayatımızı idam ettirelim diye başladık.
Ne
ve
güzel.
Onun üzerine de Türkiye'deki ilk yazılım tabimin muhasebe programlarını başlattık ve orada da başarılıydık. Türkiye'nin hemen hemen her yerinde bu programlarımız kullanılmaktaydı. Ben tabii Airbus'a geçtim o arada. Bana daha enteresan geldi. Yabancı dilimi kullanmak üzere. Ben orada devam ettim. Eşim bu tarafta ama birçok yazılımı geliştirdi kendisi. Özellikle özellikle dediğimiz gibi muhasebe, bordro, kooperatifler vardı o
Şu anda
zamanlar.
devam ediyor mu bunlar, yoksa üstüne
Ediyor
neler
hepsi.
etti,
O hepsi
eklendi?
aslında ediyor ama teknoloji değiştikçe bu ürünler üzerinde teknolojik altyapı, dijitalleşme, işte web tabanlı ya dönüştük. Eskiden biliyorsunuz tüm programlar herkesin kendi bilgisayarındaydı. Şimdi daha bunlar böyle değişti, web tabanlı oldu. İstediğiniz her yerden artık ulaşabiliyorsunuz, sizlerin de bildiği üzere. Mobil ortama geçildi. Bu ortam istediğiniz her yerden istediğiniz şekilde ulaşabiliyorsunuz artık ürünlere. Tabii bunlar da teknolojik yatırımlar gerektiriyor. İnsan faktörlerini kullanmanız gerekiyor. Bir de sürdürülebilirlik gerektiriyor işlerimiz bizim. Hani yapıp bıraktığınız zaman ürününüz bana göre ölmüş gibi geliyor. Yani çöpe atmışsınız gibi geliyor. Geliştirmeniz gerekiyor ürünleri. Biz hali hazırda 33 yıl önce başlattığımız ürünlerimizi hala üzerine dijital yani günün getirdiği teknolojik özellikleri de ekleyerek devam ettiriyoruz. Örneğin biraz önce de sizinle bahsettiğiniz gibi eskiden kooperatif diye adlandırdığımız yapıları şimdi bina yönetim sistemi diye geliştirdik. Artık binalara, sitelere, bunun yanı sıra alışveriş merkezleri, iş merkezleri, büyük toplu yapılara hitap eden bir yazılıma dönüştürdük.
Evet,
Aslında
yönetim sistemleri ve
evet.
şeffaf yönetime baktığımızda devletin de bu anlamda adım attığını ve buna geçmek
Evet.
için e-devlet üzerinden yatırımlar yaptığını görüyoruz.
Evet.
Aslında buna benziyor değil mi sizin
Evet. Evet,
işleriniz?
şimdi şöyle aslında bu yönetim programlarıyla biz aslında kat sakinleri ve her kişi diyeyim artık kişi kurumlar arasında bu veri aktarımlarını çok net entegrasyonlarla, bağlantılarla kurgulayıp hem ülkeye hem yerli milli olarak ülkeye faydası olacak verileri devlet kanalına aktarma şansına sahibiz. Hatta biz şu anda şeffaf yönetim yazılım programımızı geliştiriyoruz. Üzerinde çalışmalarımızın son aşamalarına geldik. Devletle entegrasyonu çok önemsiyoruz. Çünkü burada siz bir daireyi, dolayısıyla binayı ya da siteyi, onun yanı sıra bölgesel olarak mahalle, ilçe, şehirler gibi o büyük yapıdaki veri alışverişini aslında ortaya koyduğunuz ve bunu her daim herkes tarafından tabii yetkilendirmeler de ve konularak kontrol altına alabileceğiniz bir yapıyı
Şimdi
yönetmenin ilk adımlarını atıyoruz. Aslında yazılı adımlarını atıyoruz.
şöyle görüyorum ben yaptığınız işi. Aslında böyle basit anlatıyorsunuz ama çok geniş alanlara
Çok geniş.
gelişebilecek noktalar var. O
Çok.
kadar önemli bir temel ki
Evet.
her noktadaki işler için kullanılıyor.
Evet.
Çünkü temel altyapı bu. Veri
Aa,
altyapısı bu.
evet.
Yani insan altyapısı insana
Evet.
hizmet olduğu için,
Evet.
kişiye hizmet olduğu için
Evet.
buradan devam eden bir zincir, bir halka, büyüyen bu su
Evet.
damlacıklarının büyümesi gibi, onun
Evet.
temeli gibi düşünebiliriz.
Evet.
Ben bu şeffaf yönetime birazcık daha aktarmanızı istiyorum.
Tabii.
Yani Türkiye'deki sadece siz mi yapıyorsunuz? Yurt dışında yapılıyor mu bu benzer
Evet.
programlar?
Şimdi aslında Türkiye'de biz bu projeyi ilk Ar-Ge merkezli olarak araştırma ve geliştirme aşamasında ilk yazanlardan birisiyiz. Başlayan ve dediğimiz gibi kooperatif programını aslında bu alana uyguladık ve geliştirdik. Fakat rahmetlinin vefat etmesi sürecinde biraz bu uzaklaştık. Biliyorsunuz Türkiye'de de hepimizin bildiği üzere projeler duyulduğu anda çok hızlı değerlendirmeye alınır başka rakipler tarafından demeyeyim de saygı duyuyorum tabii ki olacak rakipler çok hızlı şekilde aslında herkes bu işi yapmaya yönlendi küçük küçük yazılımlar herkes kendi çapında üretimler yapıyor bunlar da katkıdır bence ülkemiz için ilerlemesi için burada bina yönetim işindeki tüm altyapıyı gözlemlemek için hizmet vermek için her şeyin kayıt altında tutulması için aslında değerli bir ürün diye düşünüyorum. Biz aslında ilklerde Karadeniz ve ister istemez sahayı da yapmak zorunda kalıyorum ben şu anda. Ürünlerimde genelde yaşayan ürünlerimiz bizim çoğu. Hani yapıp satmıyoruz. Aynı zamanda yapıp sattığımız projelerimiz de var. Paket programlarımız da var ama örneğin şeffaf yönetim benim aslında gelecek 20 yıldaki en hedefi, en büyük olan projelerimden birisidir. Ve öyle de olduğunu düşünüyorum.
Nereye hedefliyorsunuz?
Yani valla ben bu altyapı kullanılırsa Türkiye'de bu sektör geliştiği anda ve düzgün bir şekilde yapıldığı anda yani böyle Türkiye'deki düşüncem hemen hemen piyasa şartlarıyla konuşuyorum. Hani rakamlarla konuşuyorum. Yani ilk ondaki gelir seviyesine yetişebilecek düzeye gelecek proje olduğunu düşünüyorum. Bunu şeffaf yönetim de yapabilir. Yönetim firmalarının hepsinin de önü açıktır bu konuda diye düşünüyorum. Ama bunu ciddi ve sürdürülebilir yapılması gerektiği kanısındayım. Çünkü birçok veriyi, geçmişe dayalı birçok veriyi tutuyorsunuz. Bunların sürdürülebilir şekilde yeniden geriye dönüp bakıldığında korunabilir olması çok önemlidir diye düşünüyorum. Ve hatta şunu da şahsen çok iddialıyım bu yorumumda da. Türkiye piyasasında yeni bir pazar diye düşünüyorum yönetim hizmetleri ve bu pazarda da oldukça insan gücüne, teknolojik altyapıya cevap verecek istihdamda yaratılacak bir ortam olduğu düşüncesindeyim.
Şimdi tabii siz biraz daha böyle özetleyerek gittiniz. Ben de hemen birkaç temel noktayı ekleyeyim. Çünkü şöyle bir şey var. Bugün yerel yönetimlerden ülke yönetimine kadar gelişen bir yönetim sistemi var.
Evet.
Yani tüm dünyada kabul edilen bir yönetim sistemi var.
Aynen
aslında.
Öyle.
Şimdi siz bunun içerisine koyduğunuz bu şeffaf yönetim sistemiyle yeni bir devrim yapıyorsunuz.
Yeni bir sektör.
Yeni
aynen
bir sektör. Çünkü
sektör
bambaşka noktalar var. Çalışmanız tabii. gereken bambaşka tabii. noktalar var. Bu yeni bir değişimin başlangıcı
aynen.
aslında.
Aynen öyle, aynen öyle. Sektörün başındayız, öyle söyleyeyim. Hatta şu anda mesela kanunlar tarafından korunma talebinde bulunuyoruz. Yani bu sistemi
ama korunamıyorsunuz.
Şu anda istiyoruz, talepte bulunuyoruz. Bu aşamada da birçok devlet kurumuyla görüştük ve ben yeni ürünümüzün araştırma geliştirme kısmında son aşamalarındayız ve burada devletle entegrasyon yapılabilme tekliflerinde bulunduk. Firma olarak, dernekler olarak birçok bu konuda yeni yeni dernekler kurulmakta. Onların bünyesinde de bizler de hizmet veriyoruz, destekliyoruz. Çünkü tek başınıza firma olarak gittiğinizde tabii ki aynı etkiyi yaratamazsınız. Ne kadar fikriniz ya da yaptığınız iş olumlu olsa da istenilen şudur ki hani bu daha büyük kitleler tarafından talep görsün. Orada da birçok dernekte destekliyoruz. Onlarla birlikte çalışıyoruz. Gayet olumlu çalışma yapan arkadaşlarımızla birlikteyiz bu sektörde.
Sayın Karatay, anlattıklarınızdan şunu özet olarak çıkartıyorum. Aslında bu çalıştığınız alanlardaki hem Ar-Ge'de hem sektörel gelişimde hem de tüm kodlama sistemler,
evet,
yazılımlarda aslında bir devletin temel bazı yönetmelikleri, uygulamaları, kuralları, kanunları daha hızlı, daha net ve daha caydırıcı şekilde ortaya koyması gerekiyor ki sektör daha hızlı adımlar atabilsin.
Aynen
doğru
öyle.
Mu?
Yani biliyorsunuz hani bir işe başladığınız zaman bu bir yeni bir sektör. Dolayısıyla yeni sektörde devletin o sektöre farklı farklı alanlarda aslında etkileri oluyor. Ya da kanunlar var ama geliştirilmesi şart hale geldi. Nasıl biz ürünlerimizi geliştiriyorsak işte sizin de bildiğiniz üzere COBOL Fortran'la artık yazmıyorsak çok farklı yapay zekalara kadar geldiysek bugün devletimizden bizden ve milletimizden de bizim beklediğimiz ve tüm aslında yaşayan herkesten beklentimiz, hani bunlar talep edilirse kurumlar da bunlara cevap veriyor. Bu talepler olsun, sektörel olsun, hiç fark etmez, destekler alalım isteriz.
Efendim, çok teşekkür ediyorum bu güzel sohbet için. Son olarak bir iki cümlenizi alayım veda ederken.
Evet.
Söylemek istediğiniz bir iki cümle varsa. Hı hı. Çünkü hem Türkiye hem dünya ölçeğinde çok önemli çalışmalar yapıyorsunuz.
Evet.
Bir iki cümle alayım. Çünkü siz aynı zamanda Türkiye'nin en hızlı büyüyen 25
evet.
şirketi arasındasınız.
Öyleyiz. TEPAVTOP gibi MEA, FAST 500, aynı zamanda işte en hızlı büyüyen işte dördüncü sıradayız mesela. İlk Türkiye'de 500 bilişim şirketi içerisinde böyle Arabia Fest Growth 500'de artı da aynı zamanda Türkiye'nin en hızlı büyüyen 13. firması gibi aslında birçok alanda da kendi yaptığımız faaliyetlerimiz içerisinde ödüllere de layık görüldük. Çok teşekkür ederiz. Ayrıca sizlere de çok teşekkür ediyorum. Teknovadi'de bizi konuk edip bizi dinlediğinizde, bizi tüm bu aşamada desteklediğiniz için eminiz. Sektörel olarak da teknik, Teknovadi'de olmak da bizim için gurur verici. Tabii ve şeffaf yönetim olarak
efendim, bizim
teşekkür
için de
ediyorum.
Çok büyük bir mutluluktu sizi ağırlamak. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Tabii Bilişim Eğitim Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı CEO'su Sayın Seli Karatay bizimleydi sevgili dinleyiciler. Kısa bir ara, hemen ardından değerli bir başka konuğumuzla sizlerle birlikte olacağız.
Teknovadi devam ediyor.
Yeniden birlikteyiz ve yine çok değerli bir konuğumu ağırlıyorum. Polat Savunma Sanayi Başkanı Sayın Özgür Polat, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar efendim.
Nasılsınız,
Hakan Bey,
iyi misiniz?
Sizler nasılsınız?
İyiyiz biz de. Şimdi savunma, otomotiv ve havacılık teknolojilerini konuşacağız. Hepsinde varsınız. Öncelikle
evet,
onu söyleyeyim. Fakat Sayın Özgür Polat aslında bir bilim insanı.
Çok
ve dolayısıyla bir araştırmacı, Ar-Ge'ci. Fakat bunun yanı sıra bir taraftan da bir savunma sanayini bir şirketin başkanı. Dolayısıyla pek çok yazılım, üretim, teknoloji üretiyorsunuz. Sadece savunma değil, otomotiv ve havacılıkta da varsınız. Şimdi hepsi ayrı ayrı çok uzun konuşulacak konular ama ben ortak nokta olarak şuradan başlamak istiyorum. Bütün bunlara hangi amaçla başladınız? Bütün bu şirket kurma, efendim Ar-Ge çalışmalarına başlama, nasıl bir şey sizi motive etti?
Evet, öncelikle güzel tanımlamalarınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi bunlar birçok alan, farklı farklı alanlar ve birçok dal gibi, ayrı gibi gözüküyor olsa da aslında benim bu şirketi 2013 yılında Türkiye'de de bu yeni Ar-Ge'leşme ve kritik ürünleri üretmek için başlayan çalışmalar kapsamında bu üç alanın birleştiği ortak teknolojiler var. Mesela işte hava araçları, havacılık ve elektrikli araçlar. Bunların ortak noktası otonom sürüş. Hı hı. Aynı zamanda enerji, otomotivde kullandığımız kısım o. Bu amaçla 2013 yılında bu şirketi kurarken bu elektrikli araçlar, hava araçları, zaten sivil araçları ve savunma sanayinde de yine kullanılan hep araç olduğu için, hı hı, bakın hep ortak faydada evet, birleşiyor. Bunların kritik teknolojilerini tamamıyla hani bu bilinen mahlasıyla yerli ve milli olarak üretmek için ben bir yola giriştim. Tam bir girişim diyelim. Tabii bunu yapabilmek için ilk başta çok temel teknolojilerden başlamak gerekiyordu. Aslında ileriki aşamalarda ileri seviyede bir elektrikli araç teknolojisi ya da uçak teknolojisi yapmak mümkün değildi. Ama bunların alt teknolojilerini de yapabilirdik. Bu amaçla çok temel seviyede Ar-Ge çalışmalarına başladım. Ve gelinen noktada bugün otomotivde ve havacılıkta yine ve savunma sanayinde ama yine bunların ortak noktası olan araçlarda aşağı yukarı 50'ye yakın özgün ürün ortaya çıktı.
Şimdi bu ürünlerden biraz örnek vermenizi isteyeceğim ama şimdi hikayenizde şöyle bir şey görüyorum. Hep biliyorsunuz temeldir. İşte efendim Amerika'da garajda oluşur ama temel bir fikir vardır ortada. Bir hayal vardır ve bunun üzerine çalışma başlar, giderek genişler, büyür. Sizde de sanıyorum benzer bir olay gerçekleşti. Giderek çevrenizde arkadaşlarınız toplandı. Araştırmacılar, gençler sizin fikirlerinizi daha çok hayata geçirmek için çalışmalar herhalde şekillenmeye başlıyor. Ama yayın öncesi de çok kısa konuşmamızdan sevgili dinleyenlerimizi haberdar etmek isterim. Şöyle bir şey konuşmuştuk. Tüm fikirler ve tüm yaratıcılık noktası aslında Ar-Ge'nin temeli çok küçük bir ekiple oluyor. Aslında siz de şirketinizde bunu başarıyorsunuz.
Tabii. Yani bu konuda tabii teknokentler, işte Sanayi Bakanlığı, üniversiteler bunlar çok önemli. Ve biz bu ülkede hani sınırlı denilen imkanların tamamını kullanmaya çalıştık. Ya yani üniversiteden gidip bulabildiğimiz, tanıdığımız hocalara sorular sorarak. İşte biz teknokent Sabir Park, Bilkent Sabir Park'ta yer alıyoruz. Türkiye'nin şu an en büyük teknokenti oldu. Orada bir git birim var. En iyi şekilde nasıl faydalanabiliriz diye her şeyimizi sorarak bize network sağladılar. İşte Sanayi Bakanlığı'na gidip tabii bunlar parasal teşvikler falan değil de daha çok bilgi ve network ile ilgili. Bunlarla ilgili olabildiğince çaba sarf ettik ve günde minimum 16 saatte çalışmanız gerekiyor. Yani bu dünyanın her yerinde aynı kuraldır. Ekibinizin binlerce kişi olmasına gerek yok ama günde 16 saat çalışmanız ve orijinal bir fikrinizin olması gerekiyor. Bizim orijinal fikir aslında bana ait olan temelde dağınık gibi gözüküyor olabilir ama bunların hepsinin birleştiği yer geleceğin otomobilleri. Hı hı. Çünkü bugünkü otomobil teknolojisi tamamıyla uçak teknolojisinin 30 yıl önceki halini kullanmaya başladı. Otonom sürüşler, cruise kontroller bunlar 1940 model uçaklarda bile görebileceğiniz şeyler. Cruise kontrol mesela.
Evet.
Bunun dışında şu an otomotivde sivil tarafta yaptığımız ürünler var. İşte bu nedir? Battery booster, işte, akü takviye cihazları, akü şarj cihazları. Bakın hep temel teknolojili ürünler. Ama şu an biz bu yıl özellikle TOG'un da çıkmaya başlamasıyla iyi denk geldi. Bizim Ar-Ge'lerin bitmesi ve ürünleşmesi. Bu kışın elektrikli araçların çalışmadığını bütün markalarda, yani buna en iyi markalar da dahil, gördük. Sonra bizim cihazlarla bunları çalıştırdılar. Yani taşınabilir enerji cihazları da bu teknolojinin bir parçası.
Parçası. Yani dolayısıyla aslında biraz gün geçtikçe de kullanımlar arttıkça da sizin ürettiğiniz teknolojilerin değeri artıyor.
Tabii değeri artıyor. Bunlara ilk başladığımızda hiç anlaşılmıyordu. Ya da bu ne, akü mü, batarya mı, bu nedir dediklerinde aslında Elon Musk
da başlamıştı. Bunlar çok büyük şeyler değil aslında, değil mi? Küçük üniteler ama.
Küçük üniteler taşınabilir. Evet, taşınabilir. Küçük üniteler ama sizin o otoparktaki elektrikli aracınızı çekici gelip oradan alamıyor. Aracı ittirip tabiriyle vurduramıyorsunuz. Kabloyla takviye yapamıyorsunuz. Bunların bazıları milyon dolarlık araç olabiliyor. Çok lüks segment. Sonra diyorlar ki ya sizde Spark denilen bir ürün varmış. yabancılar da alabilsin diye Kıvılcım isminde bir isim koymuştuk. Sonra Spark alıp götürüp aracı hemen çalıştırıp yoluna devam edebiliyorlar.
Bu aslında bir standart mı olacak ileride? Öyle düşünüyor musunuz? Çünkü şey gibidir hani içten yanmalı motorlarda yangın söndürücü standarttır ya.
Evet.
Ya olmazsa olmaz yani. Her an bir kıvılcım çıkar. İşte benzin yanar ya da işte gaz parlar. Bu da her an sizi yolda bırakabilecek bir şekilde elinizin altında bulunabilecek bir standart olabilir mi ileride?
Bunu son kullanıcılar değil de daha çok bunlara servis hizmeti veren firmaların yapması lazım. Şu an mesela bu ilk dediğimiz Spark ürünümüz şu anda bildiğiniz tüm otomobil markalarının servislerinde mevcut. Yani aracınız hangi markaysa servise gittiğiniz zaman bir Spark görebilirsiniz.
Bu elektrikli araçlar için.
Elektrikli de içten yanmalı araçlar da dahil. Tüm İkisi araç grupları. Dahil. Ve aynı zamanda askeri araçlar için de versiyonları mevcut.
Onlar daha kuvvetli ama galiba.
Tabii çok daha kuvvetli. Çok daha işte su geçirmez. İşte kolay kolay bozulmaz. Yurt dışı operasyonlara gidebilir. Kurşun yiyebilir. yine çalışmaya devam edebilir gibi versiyonlar da mevcut. Şu anda jandarmanın ve emniyetin envanterinde bir kısım var. Yurt dışına gidenler var ama askeri ürünleri yurt dışına vermiyoruz biz. Oraya sivil ürünler gidiyor. Dolayısıyla işte savunma sanayi gördüğünüz gibi ortak bir noktada birleşmiş oldu.
Evet.
Elektrikli araçlar ve içten yanmalı araçlar bir noktada birleşiyor. Uçaklarında otonom teknolojisi birleşiyor. Yani teknoloji birbirinden ayrılamıyor. Enerji dediğimiz zaman hepsini bir noktada birleştiriyor. Enerji ve kontrol.
Sayın Özgür Polat konuşurken benim bende de kıvılcımlar çakıyor. Şimdi 1940'ların uçak teknolojisini alıp böyle kafada hemen güzel bir fikir yapmış. Şimdiki uçak teknolojisini ne yapıyorsunuz merak ediyorum. Yani onun üzerine de muhakkak bir fikir geliştiriyorsunuz.
Bir noktadan sonra aslında şey gerekiyor artık ciddi desteklere ve büyük yatırımlara ihtiyaç duyuluyor. Ben burada bizi dinleyenler içerisinde birçok girişimci, mühendis ve bilim insanı olduğunu düşünüyorum. Bunlara buradan bir psikolojik bariyerlerini yıkması açısından bunu söylemek istiyorum. Hiçbir kaynağınız olmasa bile en büyük kaynağınız bilgi ve çalışmanız. Bunu yaparak yani koskoca dediğim gibi elektrikli otomobil yapmanıza gerek yok ama elektrikli otomobilin ne bileyim bir lastik kitini yapabilirsiniz. Veya bir ikaz ışığını tasarlayabilirsiniz ki yurt dışı zaten böyle yapıyor. Aslında bütün otomobili yapmıyorlar. Bütün otomobili yapabilmek için bu biraz daha devlet ya da yatırımcı eliyle olması gereken bir şey ki onu zaten TOG'la yaptılar. Ama bunun yan teknolojileriyle ilgili bir şey yapabilirsiniz. Bunun bir far ampulünü bile yapabilirsiniz. Yani LED oldu gerçi şu an. LED'ini tasarlayabilirsiniz. Türkiye bu konuda aslında mühendis olmayan girişimcilerle dolup taşıyor. Yani Niğde'den Bursa'ya kadar ayna üretiyorlar sadece değil mi mesela? Ama Mercedes'e satıyorlar.
Evet. Dolayısıyla aslında bütün bu anlattıklarınız tüm girişimcilerin belli noktalarda yaratıcılıklarını sergilemeleri ve onun hayalini kurarak devam etmeleri. Hani otomotivden bir örnek verebilirim. Tabii. Geçtiğimiz günlerde bir film seyretmiştim. Sanıyorum Ford şirketiydi. İsmini de verebilirim, önemli değil. Bu belli noktalarda silecekleri çalıştırıyor ya. Bir motor devresi, küçük bir motor devresi. Onun işte mucidinden alıyorlar bir bakalım falan diye, sonra kendi arabalarına uyguluyorlar, ya bu benimdi diye yıllarca davaları sürüyor. Evet. Tek istediği de bunu ben üreteyim, kendim üreteyim, size vereyim. Yani kendi markamla size vereyim. Siz bu kendi bünyenizde üretmeyin. İşte evet. Burada da aslında büyük şirketler, küçük şirketler sizin işlerinizde biraz da böyle ya biz buna bir bakalım falan dedikten sonra hemen bir versiyonu yapıp falan bir ortaya çıkma gibi bir durumlar söz konusu oluyor mu?
Oluyor. Büyük şirketleri bir kere kimse gözünde büyütmesin ve güvenmesin de. Bizim de başımıza geldi. Şu an patentle ilgili birkaç davamız da var ve hiç tahmin edeceğiniz şirketlerde değil yani. Bunlar nasıl yapar? Ama bu şunun gibidir. Bu dediğiniz Ford örneğinde şöyle bir şey daha var. İlk elektronik marş sistemini Nikola Tesla tasarlamıştır. Bunu Henry Ford'a sunmuştur. O zaman elle çevirerek marş yapıyor.
Evet, evet. Doğru.
O da buna itiraz edip hikayeyi bildiğim kadarıyla ya bu işimize yaramaz deyip sonradan bunu
kullanmışlardır.
Yani bu hikayeler hala devam ediyor. Bu benim de başıma gelmiştir.
Şimdi bu sizin sektörde, yazılım sektöründe değil mi? Bir Ar-Ge
sektöründe. Donanım ve yazılım ikisi bir arada bizim oluyor. Biz olabildiğince patentlerle korumaya çalışıyoruz. Son yıllarda patent yasaları biraz daha hapis cezası ve para cezasının yanında biraz daha ağırlaştırıldığı için artık şey caydırıcı olmaya başladı. Yani daha da caydırıcı olmasını diliyoruz. Çünkü genelde şimdiye kadar bu problemler hep bizim ülke içindeki firmalar yapıyor. Bir yabancının benden bir şey çaldığını ya da kopyalamaya çalıştığını henüz görmedim. Bırakın onu, ilk müşterilerim yabancılar. Mesela ilk ürünü benden alanlar Japonlar ve Almanlar.
Güzel.
İlk çıktığında. Hatta güzel. Prototip aşaması.
Siz zaten yani. Dünya ölçeğinde çalışıyorsunuz. Tam da onu evet. Sormak istiyorum. Gelecek hedefleriniz nedir? Çok kısa. Ve kendi sektörünüzde bulunduğunuz yere dünyayla nasıl kıyaslıyorsunuz?
Evet. Şu anda biz hep bu kıvılcım denilen Spark üründen bahsettik. Bu çok biraz da piyasada bilinen meşhur bir ürün ama bunun yanında akü test cihazları, batarya diagnostik cihazları, ya bu ürün grubundan epey cihazlar var. Askeri araçlar için şu an dünyada patenti bize ait olan bir teknoloji var. Henüz bizim askeri araçlarda testleri yapıldı ve bitirildi ve çalışıyor. Bunun daha yaygınlaşması gerekiyor. İleriki aşamalarda bu diğer ürün gruplarıyla beraber işte yurt dışı pazarında o bilinen markaların arasına girmek. Biz Spark ürünüyle şu an, hani bunu iddialı olmasın açık söyleyebilirim, testlerden ve diğer bağımsız firma testlerinden gördüğümüz kadarıyla şu an Avrupa'nın en iyi cihazını üretiyoruz. Yani Türkiye'nin değil, Avrupa'nın.
Tebrik ederim. Gurur duyduk.
Ama bu otomotivde de bir Türkiye'den bir marka olarak duyulmayı ve bütün dünyada duyulmayı, bu birinci hedefimiz.
Güzel. Peki. Efendim çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Programın sonuna geldik. Size çok teşekkür ediyorum.
Sona gelmeden ben şu anda bizi Bilkent Sarpark Teknokent Genel Müdürümüz Faruk İnaltekin de selamları vardı. Bütün Teknokent ekibi de bizi dinliyor. Bütün personellerine ve çalışanlara selamlar göndermek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum.
Efendim biz de çok teşekkür ediyoruz. Sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz tüm sevgili dinleyicilerimizle birlikte. Ve Polat Savunma Sanayi Başkanı Sayın Özgür Polat'a da tabii ki çok teşekkür ediyoruz aktardıkları ve paylaştıkları için. Teknovadi'nin sonuna geldik. Sizlere veda ediyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Hakan Tuzcu, Murat Baran'la birlikte. Teknik yönetmenimiz Sefa Ak'tan. Bir sonraki programda buluşmak üzere diyelim. Hoşçakalın.
Tekno Vadi.